Ayrım 31.
Elinden ne gelirdi? Teyzesi çevrede uygun bir koca bulmasına yardımcı olurdu belki de. Onu mu demek istemişti Halil? Bunları düşündüğü için bile utanç bulutu dolanıyordu içinde. Halil'e sırnaşmışsa tutamamış yatmışlar birdi. Kendini böyle bir düzey düşüklüğünde görmenin acısıyla toparlanmaya çalışıyordu hep. Ne sersem herifim, Halil bunu yapar mı? Bir sezinlese yüzüme tükürür be. Usuna geliyor işte kişinin. Hem diyelim yattılar, sonunda evlenirlermiş de birbirlerinin enişte diye takıldıkları günlerin rahatlığı da mı yitip gidecekti? Hamit'in okurken hep güldüğü, birbirlerine enişte diye takılmalarına neden olan gel eşbere sen de ol enişte dizesini biraz da sıkılarak anımsıyordu şimdi. İşte enişte. Nereden bulmuş herif bu çirkin uyakları? Enişte sözü çirkin. Hiç olmasaydı Türkçede böyle bir söz daha iyiydi. Eniştene duyduğun kızgınlıktan bunlar. Herif zaten alçak, ablanı da boşadı. Ben de onun için düşman oldum enişte sözüne. Amma saçma be. Yalnızlığımızın acısını çekiyoruz hep. Ablam da öyle. Mediha'nın komşularla da ilişkisi kalmamıştı pek. Tutuklanma olayı mı neden olmuştu buna? Bir ara gelip giden konu komşu elini ayağını çekmiş gibiydi. Kız hastalanmış, başladığı okula ara vermiş, anasının dizinin dibinde oturup duruyordu bütün gün. Gel deyince gelip, git deyince giden türden. Ürkek, zavallı bir yaratık. Çocuk bile diyemezsin. Geri zekalı mıdır nedir? Gelip beni buldu bütün bunlar. Polisi almaları da ayrı talihsizlik olmuştu. İlk günlerin bir tür büyükselme duygusu sönüp gidince polise karşı önlem olarak arkadaşlarından yalıtlanmasıyla gün geçtikçe ağırlaşan öyle bir bırakılmışlık duygusuna batmıştı ki usulüyle eğildiği olaya duygularıyla baş kaldırmak geliyordu içinden. Gerek var mıydı onu böylesine dışlamalarını? Yoksa poliste bir haltlar ettiğinden mi kuşkulanıyorlardı? İçine bir olasılık kurdu düşünce umarsızlık içinde kıvranıyor, kimi zaman da delice duygulara kaptırıyordu kendini. Her şeyi bırakarak alıp başını kaçmak. Nereye kaçacaktı? Ankara'ya mı? O da ne kaçmak olurdu ya, kötü mü? Ankara'da da solcu öğrenciler varmış, dil tarihte diyordu Refik. Onlarla çalışırız. Oradaki polis başka polis çünkü. Tek umudu Halil'le de aralarına ablasının soğukluğu girerse, girer sesi yok, girmemeliydi. Soğukluk da değildi ki, alışık değillerdi bu tür konuları açık açık konuşmaya. Cinselliği, sevişmeyi devrimcilik ölçülerine vurmuşlardı hep. O da salt kendi sorunları olarak. Devrimden başka ne konuşulur? Halil gibi olsam benim için de öyleydi. Başımda püsküllü bela. Param olsa, çok param olsa bela mela değil. Tut bunlara ayrı ev, sen de tek başına bildiğin gibi Necla ile evlenseydik olurdu bu. Ara sıra içinde gezini veren bu düşünceyle yakalanmak da ağrına gidiyordu. Ciddiye alınacak bir şey değildi ya. Refik demişti, rahat edersin diye. Kendimizi satalım yani. Satacak bir şeyin yoksa ne yapacaksın? Bir akşam çok bunalınca gittiği Abanoz'da genç bir kadın vardı, göçmenmiş. Balkan'dan mı gelmişler ne? Hoşlanmıştı Turgut'tan, gün vermişti. İlla o gün gel, bir kez parasıyla, istersen 2-3 kez yaparız diye tutturmuştu. Gövdesinden başka satacağı olmayan o zavallı bile karşılıksız bir şeyler vermek istiyor. İnsanlar bu, ama bırakmıyorlar ki böyle olsunlar. Odada işleri biraz uzayınca aşağıdan mama seslenmişti hemen, bitmedi mi diye, bekleyenler vardı. Kazançtan başka şey bilmeyen mamaların elindeyiz. Savaş dünyayı sarmış. O savaşın içinde olmak vardı. Faşistleri önüne katıp stepler boyu vuruşa vuruşa. İlk adımında kurşunu yiyip stepte donmuş leşe dönüvermişsin. Şarapnel bir yanını dağıtmış, suratın yanmış, kaburgalarının pestili çıkmış tank paletinin altında. Milyonlar ölüyor be, ne yapalım? Oturalım böyle, çöp batmasın bir yerimize. Sınavlara çalışmayı da kesmiş, girmemişti de. Bitirirse askerlik sorunu çıkacaktı bir de. Fakülteye uğramıyordu bile. Tanpınar'da son konuşmalarında çalıştığı tez üstüne söylediklerini dinlemiş, dağınık şişkin dosyayı getirip evdeki çekmeceye atmıştı öylece. Açıp bakmak bile gelmiyordu içinden. Gazetedeki çalışması bütün gününü dolduruyordu. Neden unutmaya çalışsa kurtulamadığı asıl dert, akşam evde bekler bulduğu ablasıydı kuşkusuz. Son olayla daha da ağırlaşıyordu sırtında. Kardeşi güvenliğe alınınca ülkeye kapılarak saklı kitapları yakmasına Turgut'un gösterdiği sert tepki mi neden olmuştu? Mediha'nın düştüğü bunalıma. Salt o muydu nedeni? Denemiş, özür dilemenin de yararlı olmadığını görmüştü ya, hem niye özür dilesindi? Kızgın, üzgün, biraz söylenmekten öte kötü bir şey de yapmamıştı ki. Saat başlarındaki velayı savma çabasıyla yaktığı bir iki parça eski kitap uğruna Turgut'un bunca derin üzüntüye düşmesini, güvenip bağlandığı tek tutamağının akıl almaz bir neden elinden kayıp gitmesinden öte bir anlam verememişti kız demek. Evin içinde günler süren gerginliğin, kendi küçük sorunlarını bile çözmeyi beceremeyen, boşluktaki kadını nasıl ağır yük altına ittiğinin ayırdına biraz geç vardı Turgut. Ağlayıp sızlamaları kesip durgun, dalgın dolaşmaya başlayınca kara kara dağılan bir çökeltinin ablasını ağırdan ağıra sağlıksız bir yöne çekip sürüklediğini sezinlemeye başladı ya, işin boyutunu kavrayamamıştı gene de. Geçerdi. Birlikte yaşanacaksa böyle bir ders de gerekliydi ona. Geçmeyip artmaya başlayınca da şaşırmış, görmezden gelmeye kalkmıştı bu kez de. Yalnız kaçaklık değildi yaptığı, ne yapacağını bilmemekti. Bugüne dek düşünüp çözümlemeye çalıştığı sorunların arasında hiç yeri olmamıştı böyle bir şeyin. Kafasıyla, yüreğiyle bağlı olduğu, sırasında seve seve gözden çıkaracağı yaşamını adadığı büyük devrim yolunda karşısında dikilmiş sersemce engelden başka neydi ki bu? Olmaması gerekli saçma bir baş belası. Görmezden gelmekle bu beladan kurtulamayacağını bir akşam geldiğinde evi duman, yanık kokular içinde bulunca anladı. Soba yanmıyordu, ateş filan da yoktu görünürde. Neye uğradığını anlamamış, yangın kokusuyla sağa sola saldıracak gibi bakınırken banyodan çıkan Mediha'yı yarı çıplak görünce şaşaladı. Don sütyendi, hiç böyle çıkmazdı karşısına. Kaçınmıyordu da, öylece bakıyordu. Kızı tam soymuştu, elinden tutuyordu. Kirliler varmış da onları atmış ateşe. Yaklaşıp baktı, duman, koku, içine tıkış tıkış çamaşırlar doldurulmuş, kapısı örtülemeyen banyo kazanının altından geliyordu. Donup kalmıştı. Ne diyeceğini değil, ne yapacağını bile şaşırmıştı, toparlandı. Gidin giyinin siz diyebildi, üşüyeceksiniz, ben bakarım. Nesine bakacaktı? Pis pis yanan çamaşırları dışarı mı çıkarmalıydı? O kadar doluydu ki yarı yanık, tütüp duracak birkaç parçasını almadan doğru dürüst yanacağı da yoktu bunların. Temizlik kovalarına doldurdu. Çıkardıklarını sulara basarak söndürmeye çalışırken çorapların, donların, kombinezonların arasında kanlı bezlerle karşılaşınca önce anlamsız ürküye kapıldı, anladı hemen. O güne dek duyduğu, hiç görmediği ay bezleri olmalıydı. Kızgınlık, iğrenme, baş kaldırı duygular içinde sallanıp kaldı bir süre. Nasıl da pis kokuyordu, öğürdü. Ne yapacaktı bunları şimdi? Kapıda ses irkilerek döndü. Aynı kılıkta don sütleyen Mediha'ydı. Sen çekil diyordu. Ben şimdi yıkarım onları. Utanca kızgınlığa battı yeniden. Bas bas bağıracaktı ablasının boş bakışlarıyla karşılaşınca tuttu kendini. Nesine bağırılırdı bu kadının? Hadi git, giyin dedim sana dedi sertçe. Üşüteceksin. Kız da durmasın öyle. Ses çıkarmadan odasına gitti Mediha. Kapısını kapattı. Pis kokulu, dumanlı ve ölüm sessizliği çöktü. Şaşkınlıkla karışık korkuyu yaşadı yeniden. Gazeteden getirdiği yarına güç yetişecek bir sürü düzeltme vardı. O bu pislikle uğraşacaktı. Kendince bir çözümle çamaşırları sıkıp banyoda bir köşeye yığdıktan sonra odasına geçti. Kapıyı kapatıp yatağa uzandı. Eve gelirkenki açlık duygusu da kalmamıştı. Bir şeye isteğiydi. Yorgun, bezgindi. Ne yapacaktı? Çözümü neydi bu işin? Bir doktora mı götürmeliydi? Nasıl? Hangi doktora? Ne yapacaksa da alıp karşısına bir konuşmalıydı önce. O gece uyku tutmadı gözü. Birkaç kez çıkıp Mediha'ların yatak odasının kapısına kadar gelip dinledi. Çıt yoktu. Uyumuşlar mıydı? Biraz geç geldiği için daha önce çocuğa bir şeyler yedirmişse yatmışlardı belki. Zaten günlerdir görebildiği pek yediği de yoktu Mediha'nın. Sessiz dalgın bir şeyler kotarıp önüne koyuyordu kızın. Akşam Turgut gelirse çoğu gün geç saate kadar gazetedeydi, orada bir şeyler yiyorlardı. Mutfakta ne bulursa atıştırıyordu, gene çalışmaya çekiliyordu odasını. Çantadan çıkardı kağıtları, denedi, çalışacak gibi değildi. Delirip de çocuğuna bir kötülük eder miydi kadın? Çok şeyler duymuştu bu konuda. Binbir tatsız olasılık yarışıp durdu kafasında. Sabaha doğru Hırka-i Şerif'ten gelen ezan sesini dinledi. Nasıl güzel, nasıl büyüleyiciydi derinden derine. Ortalık iyice açılırken dalıp gitmişti. Sokakta bir araba gürültüsüyle fırladı. Elbiseyle uzanıp kaldığı yatak üstünde üşümüştü. Her yanı tutulmuş gibiydi. Mutfakta kapkacak tıkırtıları vardı. Tuvalete girip çıktığında mutfağın kapısında dikilmiş bakıyordu Mediha. Yaklaştı. Bakayım da ben bugün. Seninle bir doktora gidelim olur mu dedi. Elinden geldiğince sevecenlik vermişti sesini. Duymamış gibi bir süre baktı Mediha. Gözlerinde bir gölge dolaştı sanki. Başını salladı. Serpil'e şey alalım dedi. Durdu. Sonunu getirememişti. Ne alalım? Boş boş baktı anlamamış gibi. Dediğini unutmuştu sanki. Halil Bey de geleceğim dedi. Üzüm getirdi. Halil Bey? Halil'i diyor. Halil mi geldi? Dün. Niye söylemedin bana? Durdu. Kafasında bir şeyler arandı sanki. Çocuk dedi. O daha çocuk. Serpil'in canı istemiş. Bir süre duraladı. Çay koyacağım sana dedi. Ses çıkarmadan peşi sıra mutfağa girdi Turgut. Gaz ocağında fıkırdayan çaydanlık üstünde çay mis gibi kokuyordu. Mutfak düzenliydi. Bardaklar, çatallar, zeytin peynir tabaklarıyla doldurulmuş tepsiyi alıp dışarıdaki masaya taşıdı. Ekmekleri ufak ufak dilimlemiş, sepete diziyordu Mediha. Gazı kapatıp çaydanlığı demliği masaya götürdü, Nihale'ye oturttu. Ablasının bardağına çay boşaltırken, çok güzel demlenmiş dedi, eline sağlık. Mediha dalgınca çayına baktı, kendi kendine söylenir gibi, Halil Bey kızdı dedi. Ses çıkarmadı Turgut. Söylenecek her sözün Mediha'nın hastalığını bulaşıcı bir nesne gibi ortalığa saçıvermesinden korkuyordu sanki. Kolları iki yanına sarkmış, gözleri bir noktada dalgın, önünde bir yudum bile almadığı dolu çay bardağıyla içini karartan, acılı, kımıltısız bir görüntüydü karşısındaki kadın. Ne diyecekti bu kadına? Umutsuz, umarsızlığın diş diş ettiği yüreğiyle son lokmayı isteksizce çiğneyip o da öylece kaldı bir süre. Bak abla diye yavaşça alırken sözü nereye getireceğini daha bilmiyor gibiydi. Takma artık kafana dedi. Kimsenin kızdığı yok. Ben biraz sinirlendim, üzüldüm, biliyorsun o kadar. Sinemaya falan git, komşulara git. Buraya böyle gömülüp kaldın. Yazık Serpil'e de. Sağlığı düzeldi. Okuluna gitsin artık o da. Arkadaşlarıyla oynasın. Çocuk kitapları getirdim bir sürü, açılmamış bile. Benim işimi biliyorsun, çok çalışmam gerek. Bağışla, ilgilenemiyorum ben. Durdu. Nesine söylüyorum bunu? Dinlemiyor. Ötesi söylenenleri duymuyor gibiydi Mediha. Gözleri oda içinde bir yerlerde dalgın, tembel geziniyordu. Dudakları oynadı bir şeyler diyecek gibi, bulamadı, durdu. Dönüp kardeşine baktı. Gelsin eve dedi birden. Yutkunup duraladı. Anlamsız, sönüktü bakışları. İlişkisi yoktu söyledikleriyle. Kim gelsin? Gene aranır gibi bakındı. O dedi, Halil Bey, bekledim, gece gitti. İçeride yattı, gitti sonra. Boş gözlerini Turgut'a dikip kaldı bir süre. Yattık dedi yavaşça, yattık gece. Gazeteye gelip de masaya çöktüğünde kendini toparlayamamıştı daha. Bir şeyler bulup söylemişti ablasına ya, evden fırlayıp yürürken tramvayda umarsızlıkla öylesine karışıktı ki kafası dediklerini anımsamıyordu bile. Kaçar gibi çıkmıştı evden. Kaçacak neresi vardı ki? Çantasından çıkardığı düzeltmeleri masaya yaydı. Öğlene kadar yetiştireceğine söz vermişti. Sanat köşesi gibi bir şey düzenliyorlardı haftalık. Sahir Bey'in Diderot'tan yaptığı estetik sorunlarla ilgili iki sayfalık bir çeviriydi elindeki. Ne çok yanlış vardı dizgide. Çoğu tümceler karışmış, paragraf atlanmış, satırlar birbirine karışmış. Aslında Sahir Bey'in verdiği asılları da kolay içinden çıkılmaz nitelikte oluyordu çoğu kez. Öyle titizdi ki bir sürü çıkmalar, düzeltmelerle dolu kağıtları en son anda bile el atıp bir yerlerinde değişiklikler yapmadan edemezdi. Biraz da alıştığından ne yapmak istediğini Turgut anlayabiliyordu ancak. Bu kafayla ne anlayıp ne yapacaktı? Biraz zorladı kendini, olmuyordu. Yazı büyük yanlışlarla çıkacak, daha kötü olacaktı. Gidip Sahir Bey'e durumu anlatmaktan başka yolu yoktu. Önce bozulur gibi oldu Sahir Bey. Biraz ayrıntılı anlatınca işin ciddiliğini kavradı. Büyük yakınlık gösterdi. Ablasının durumunu eskiden de biliyordu biraz. Turgut'un üzgün, uykusuz, umarsızlıkla anlattıklarını üzüntüsüne katılır biçimde sıcak bir ilgiyle dinledikten sonra durdu bir an. Hemen doktora dedi. Yapacak başka şey yok. Sorun da oydu. Hangi doktora? Ne kimseyi bilir ne tanırdı Turgut. Bir an düşündü. Telefona uzandı Sahir Bey. Nedret'e bir soralım dedi. Onun bir arkadaşı vardı doktor. Bakırköy'ünde çalışıyor. Fahrettin Kerim'in asistanı mı, doçenti mi nedir? O gün yaşamının unutamayacağı bir günü olmuştu Turgut'un. Odasına gidip Nedret Hanım'ın girişimlerinin sonucunu beklerken boşluluk duygusuyla Sahir Bey üstündeki bulanık yargılarında düzeltmeler yapmanın doğru olup olmayacağını düşünüyordu. Polise çağrılma olayından sonra araya hep belli bir uzaklık koymaya özen göstermiş bu adamla ilişkileri soğuk iç konuşmalarından öteye geçmiyordu. Polise alınma olayını Remzi Bey hiç duymamıştı sanki. Sahir Bey biliyordu da pek ilgilenmiş değil gibi görünüyordu. Yalnız Ankara'dan Refik geldiğinde bir gün o söylemişti. Sahir Bey'i güvenliğe çağırıp bir şeyler sormuşlar. O da iyi sözler etmiş Turgut için. Nereden duyduğunu da söylememişti Refik. Yalnız gece sekreteri Tatar Nafiz'den sakınmasını öğütlemişti. Mah'ın adamı diye bilinirmiş öteden beri. Sahir Bey'i de göz altında tutan başka birileri de vardır demişti. Uyanık olmalı. Olur olmaz biçimde gevezeliklere kalkmamalıydı. Ne yararı vardı ki? Susmak, hele böyle ölüm suskunluğuyla çevrili yaşamak da pek mi yararlı sanki? Pencereden karşı kaldırımda ağır kağıt balyalarını iki büklüm taşıyan hamallara bakıyordu. Yalnız bu boş kağıtlar değil, basılıları da sırtına oturmuş bu zavallı adamların. Biz de o kağıtların doldurulmasıyla para kazanıp karnımızı doyuruyoruz. Bu hamal bilmiyor bu gerçeği hiç değilse. Biz bile bile... Karalara batıp gidiyordu ki Sahir Bey geldi. Konuşmuş Nedret. Bugün üçte bekliyormuş Doktor Şah'dan. Cağaloğlu'ndaymış muayenehanesi de. Vilayetin karşısındaki bilinen bir handı. Sevindi ya ikircikli kaldı gene de. Nasıl götürecekti? Ya gitmez diretmeye kalkarsa ablası? Sonra kızı ne yapacaklardı? Konu komşu birileri yok muydu bırakacak? Yoktu. Polise alındıktan sonra kimse uğramıyor olmalıydı evlerini. Saptırıyor muyum diye de düşündü. Belki komşular sezinledi Mediha'daki bozulmayı da ondan kestiler ayaklarını. Her neyse yoktu kimseleri işte. Üzüntüsünü içtenlikle paylaşır biçimde durultucu bir iki söz etti Sahir Bey. Odasına gitti dalgın. İçeriden yeniden telefon sesleri geldi. Biraz sonra gene geldi. Nedret Hanım'ın da onlarla doktora geleceğini, çocukla onun ilgileneceğini söyledi. Ne diyeceğini bilemedi Turgut. Üçe beş kala vilayetin karşısındaki hanın önünde bekleyecekmiş Nedret Hanım. Sağ olun diye bildi dili tutulmuş gibi. Belli belirsiz bir sesle. Kaygılar içinde dalgın, saatlerin geçmesini bekledi masasında. Korktuğu olmadı, sorun çıkarmadı Mediha. Sessizce giydirdi Serpil'i, kendi de giyindi. Tam kapıdan çıkacakları sıra durdu. Feyzullah Bey'e gidiyoruz değil mi dedi. Olur olur dedi Turgut çabucak savuşturmak için. Yürüyün de geç kalmayalım. İzmir'de Mediha'nın gittiği kadın doğumcu olduğunu anımsadı Feyzullah Bey'in. Vilayete gelip hanın önünde durduklarında bekleyen ince, ortaya yakın boylu, başı eşarpla örtülü Nedret'in sıcak bir gülümsemeyle arabaya yaklaştığını görünce Mediha duraladı. Aranır gibi sağına soluna bakındı. Şoförün yanında parayı ödeyen Turgut inip kapıyı açıncaya kadar öylece kaldı. Arabadan inen Mediha'yı tam bir İstanbul inceliğinde gülümser yüzle karşılayıp elini sıktı Nedret. Geçmiş olsun efendim dedi sıcak, yakın bir sesle. Ben Nedret. Belki bir yararım dokunur dedim. Şadan bekliyor, hemen çıkalım. Mediha yanıt vermemişti. Nedret Turgut'un elini sıktı. Annesinin yanında büzülmüş gibi duran Serpil'in yanağını okşadı. Serpil de değil mi senin adın dedi. Önlerine geçti. Merdivenlerde hanın ikinci katına çıkmaya başladılar. Turgut arkalarındaydı. Niteliğini kavrayamadığı karmaşık duygular içinde sallanarak çıkıyordu merdivenleri. Utanacağını sanmıştı Nedret Hanım'dan. Yoktu öyle bir duygu. Borçluluğa dönen bir şaşkınlıkla içinde gezinen. Borçluluk duygusu da yüreğinin yaralı, minik gözelerine ağır ağır yayılarak onaran bir durulmaya bırakıyordu yerini. Bu ikinci görüşüydü Nedret Hanım'ı. Çocuklarla birlikte gazeteye gelip Zahir Bey'i almışlardı bir akşamüstü. Dedelerine yemeğe gidiyorlarmış. O akşam tanışmışlardı. Ne iyi kişilermiş bunlar. Bir de kuşkular duymuştum adamdan. Ne sersemiz biz be. Atamadığı kara bir kuşku noktası gene de saplı duruyordu içinde. Güvenemezsin ki. Belki de bunlar. Allah belanı versin. Nasıl bok bir dünya be. Kapıyı açan hasta bakıcı gülerek karşıladı. Bekleme salonunda birileri vardı. Yanda küçük bir odaya aldı onları. Doktorun odasına girdi. Biraz sonra kısaya yakın orta boylu, göbeklice, alnı iyice açılmış sarı, tel gözlüklü bir adam çıktı odadan. Hoş geldiniz efendim diye gürültücü bir tavırla yaklaşıp doğruca Mediha'nın elini sıktı önce. Ayağa kalkan Turgut'u uzattı elini. Sizinle tanıştık mı biz dedi. Yüzünüz yabancı gelmedi bana. Gülümsemeye çalıştı Turgut, anımsamıyordu. Nedret'e döndü doktor. Aklımdayken söyleyeyim Nedret'ciğim dedi. Şimdi telefon etti Nazan. Eğer bu cumada gitmezsen seni kara listeye alacakmış. Gülümsedi. Ben onu ararım dedi Nedret. Buyurun efendim. Doktorun gösterdiği kapıya giderken Mediha'nın sıkı sıkı elinden tuttuğu Serpil'i durdurdu doktor. Yo dedi babacan bir sesle. Benim odama çocuklar girmez. Biraz otur bakayım sen. Duralayıp Turgut'a, Nedret'e baktı. Deneyimli bir karşılaştırma yaptı sanki çabucak. Sen gel istersen Nedret dedi. Belli belirsiz bir duralayıp yürüdü Nedret Hanım. Doktor Turgut'un yanında çekineceğini mi düşünmüştü Mediha'nın? Kadın kadına daha uygun demek. Mediha ile Nedret doktorun peşi sıra girdiler odaya. Kapı kapandı. Ağır bir yükten kurtulduğu için sevinmişti Turgut. Kaygılanmıştı da. Onunla konuşmadan olayı nasıl anlayacaktı doktor? Görünürde pek bir şey yoktu Mediha'nın. Onlarla düzgünce konuşursa Turgut'un gereksiz kuruntuya düştüğünü sanabilirlerdi. Serpil hasta bakıcı kadının önüne yığdığı resimli dergileri karıştırıyordu. Signal dergileriydi. Çelik kasklı Alman askerlerinin dizi dizi keleleri Nazi bayrağı altında. Bu pis dergileri niye doldurmuş buraya herif? Faşist miydi yoksa bu doktor? Ne bok olursa olsun. Öyle değil. Bir de faşistse... Faşist olsa Nedret Hanım'la yakınlıkları... Ne yapayım şimdi? Nedret Hanım'a da mı güvenmeyeyim? Ne olacak güvensem? Kime güveneceksin? Gittikçe artan bir bekleyiş sıkıntısı içinde ne idiği belirsiz bir iki resim asılmış duvarlara, tavana, sarkan avizeye baktı. Kapının zili zırladı birkaç kez. Gelenleri içerideki bekleme salonuna buyur ediyordu hasta bakıcı. Ne kadar da uzamıştı. Kapı açıldı birden. Nedret Hanım'ı görünce heyecanlandı. Bitmiş miydi? Bitmemişti. Turgut Bey'i istiyordu doktor. Kalktı. Hemen Serpil'e dönüvermiş Nedret'e bir şey soramadan yürüyüp odaya girdi. Karşıda iki büyük pencere arasındaki geniş masada oturan doktora doğru yürürken güvenlikteki komiserin masasına yaklaşıyor gibi oldu nedense. Ablası masanın önündeki bir sandalyede bulanık bakışlarını Turgut'a dikmişti. Ablanız iyi dedi doktor. Turgut Mediha'nın karşısındaki koltuğa otururken bir de birlikte konuşalım dedik. Korktuğu olmuştu demek. Söze nereden gireceğini bilmeden yutkunup bakındı Turgut. Söze nasıl gireceğini aranırken doktor aldı gene. Mediha Hanım'ın üzüntüsü siz kızmışsınız ona. Evde temizlik yapmış diye. Turgut'a diktiği gözlerinde tedirginlik belirmişti Mediha'nın. Bir gizin ortaya çıkmasından kaygılıydı da Turgut'u uyarma gereği duyuyordu sanki. İkilem içinde duraladı Turgut. Faşist signal dergileri, Nedret Hanım, komiserin odasına girer gibi tel gözlüklü babacan doktor karşıda gözlerini dikmiş nasıl da saklıyor ablam. Evet dedi Turgut. Böyle bir şey oldu. Sinirlendim bir keresinde. Yalnız o değil efendim olay. Peki neydi? Nasıl anlatmalıydı? Mediha'ya baktı. Halil Bey'den söz ettin mi doktor beyi? Hani gece diyordun. Etti dedi doktor önündeki notlarına bir göz atarak. geceleri geliyormuş değil mi? Mediha bulanık gölet kımıltısızlığındaki bakışıyla karşısında durup dururken nasıl yanıtlamalıydı bu soruyu? Ağır bir ikilemin sallantılı uçlarında dolanıp duruyordu. Doktora baktı. Onun anlayışından başka sığınak bulamamanın umarsızlığıyla kaşlarını kaldırarak yavaşça başını salladı olmaz anlamına. Gelmez dedi usulca. Bir an duraladı doktor, anladığını belli eder biçimde önündeki notlara indirdi gözlerini. Kim bu Halil Bey? Mediha'ya sormuştu. Kardeşine baktı Mediha. Doktora döndü. Halil Bey işte dedi. Babası, kızımın babası. Serpil'in de kardeşi olursa dedim temiz olsun. Yaktım. Neyi yaktın? Duraladı Mediha. Bakışlarını Turgut'la doktor arasında dolaştırdı bir iki. Kirliler vardı. Doğum yaparken ne yapacağız sonra değil mi? Gebe misin? Evet, Halil Bey de biliyor. Konuşmayı acı içinde izliyordu Turgut. Hastalığın açığa çıkmasına sevinmesi mi gerekti şimdi? Ne de sevinilecek şeydi. Doktor konuşmayı kesip önündeki notlara bir şeyler ekledi. Başını kaldırdı, Turgut'a baktı. Halil Bey dedi, benim bir arkadaşım efendim. Pek seyrek gelir bana. Anladım anlamına başını salladı doktor, ekledi Turgut. Babası Manisa'da efendim, yani eski eşi ablamın, Serpil'in babası. Doktor bir duraladı, yavaştan ayağa kalktı, Mediha'yı uzattı elini sıkarken. Peki efendim dedi, siz buyurun, biz biraz söyleşelim kardeşinizle. Kalktı Mediha, doktorun elini sıkıp sessizce çıktı odadan. Bir an düşünür gibi baktığı önündeki kağıtlardan başını kaldırdı doktor. Soyunuzda hiç hasta kişi var mıydı Turgut Bey? Bildiğim yok efendim. Başını salladı doktor ağır ağır. Bir süre gözlemde tutmak gerekecek belki dedi. Tabloyu tam saptamak gerek, doğru tanıya varmak için. Ses çıkarmadan bakıyordu Turgut. Çocuğuna çevreye falan zarar verebilir mi dedi çekingen bir sesle. Hani duyuyoruz ya bazı. Biraz durup düşündü doktor. Bir şey denemez dedi. Uyanık olmakta yarar var. Nasıl uyanık olacağız ki? Bakayım dedi doktor. Hastanede bir yatak ayarlayalım. Kalkmıştı gene. Elini uzattı Turgut'a. Nedretlere bildiririm ben dedi. Geçmiş olsun. Para almadı. Öğrenciden para almazmış. Odadan çıkınca Nedret Hanım, Şadan'a bir Allah'a ısmarladık diyeyim ben dedi. Odaya girip kaldı bir süre. Ayakta beklediler. Sonra birlikte çıktılar. Cağaloğlu yokuşunun altında araba bakınırlarken Serpil titremeye başlamıştı. Islak, soğuk, gene kar beklenen bir hava vardı. Önce sizi bırakırız dedi Turgut. Sağ olun dedi Nedret Hanım. Sirkeciye ineceğim ben. Serpil'i sevecenlikle mantosunun yanına bastırıp ah canım bu çok üşüdü dedi. Geçen bir arabayı durdurmuştu Turgut. Geçmiş olsun efendim. Sahir size bildirir doktordan bir şey çıkarsa. İkircikliği yendi Turgut. Mediha ile Serpil'i arabaya bindirdi. Şoföre adresi parayı verdi. Başlarını bekleyemezdi ki eve götürse de. Nedret Hanım'la konuşması gerekliydi. Nedret Hanım da anlamış olmalıydı ki duralamıştı. Yokuşu çıkan arabanın ardından bir bakıp biraz ötede dikelmiş bekleyen Nedret Hanım'a yaklaştı. Savunma gereği duymuş gibi. Nasıl olsa bırakıp dönmek zorundaydım dedi. Bir sürü iş gazetede. Sağ olun. Size karşı nasıl borçluluk duyuyorum? Sevecenlikle kesti hemen Nedret Hanım. Rica ederim büyütmeyin Turgut Bey dedi. İnşallah ablanız sağlığına kavuşsun da. Yokuş aşağı ağır ağır inerlerken ne bileyim dedi Turgut dalgın mırıldanır gibi. Öyle şaşkınım ki ne yapacağımı bilemiyorum daha. Hastaneye alacağım dedi Şadan. Çok iyi insandır. Doktorluğu da iyidir. Düzelir inşallah. Serpil olmasaydı bir ölçüde. Çocuktan da korkuyor insan. Bağışlayın. Nedret Hanım durdu. Elini uzattı. Yüzünde aynı gülümser sıcaklık. Üzülmeyin dedi. Üzülmekle düzeltemezsiniz. Güç durum evet. Bir yoluna bakılır onun da. Allah'a ısmarladık. Siz buradan gazeteye döneceksiniz herhalde. İyi günler. Dönüp yokuş aşağı koşturur gibi yürüyen Nedret Hanım'ın arkasından nasıl bir özlem kımıldamıştı içinde. Niye bu kadın değil benim ablam? Ağır ağır çıktı yokuşu.